Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 3. ayrım. 2. bölüm. Ona vurmak zorunda mıydın? Eve, kadının gözlerinin önce yukarı sonra aşağı kayışını seyrediyordu. Evet, dedi. Leonardo elinden tarayıcıyı bırakarak içini çekti. Bu kadın şimdi benim hayatımı cehenneme çevirecek. Yüzüm, yüzüm. Pandora hemen kendine gelip toparlandı. Ayağa kalkarken eliyle çenesine dokundu. Çürüdü mü? Belli oluyor mu? Bir saat sonra çekimim var. Eve omuz silkti. Kör talih. Ruh hali çıldırmış bir ceylan gibi sürekli değişen Pandora, Eve bakarak dişlerinin arasından ''Seni mahvedeceğim kaltak'' diye tısladı. ''Asla beyaz perdede çalışamayacaksın. Disk dolduramayacaksın ve hiçbir defileye çıkamayacaksın. Benim kim olduğumu biliyor musun?'' Böyle bir durumda çıplak olmak Eve'in ruh halini olumlu etkilemişti. Buna aldıracağımı mı zannediyorsun? Ne oluyor? Allah kahretsin Dallas. Adam sadece ölçü almaya çalışıyor. Ah! Ellerinde bardaklarla telaşla içeri giren Mavis dona kalmıştı. Pandora, dedi. Sen ha? Anlaşılan Pandora'nın öfkesi geçmemişti. Mavis'in üstüne saldırdı. Bardaklar yere düştü, çay etrafa saçıldı. Bir saniye içinde iki kadın yere yuvarlanmış güreşiyor ve birbirinin saçını başını yoluyordu. Of, Tanrı aşkına! Eve'in yanında sersemletici sprey olsa onlara karşı kullanacaktı. Kesin şunu, Allah kahretsin, Leonardo bunlar birbirini öldürmeden bana yardım et de ayıralım. Eve iki kadının arasına daldı. Kollarını bacaklarını çekiştirmeye başladı. Pandora'nın kaburgalarına zevk için bir dirsek attı. Yemin ederim sizi kafese kapatacağım. Başka yer olmadığından Pandora'nın üstüne oturdu ve polis rozetini cebinden almak için uzanıp yerde duran kot pantolonunu kendine doğru çekti. İyi bak sersem, ben polisim. Şu ana kadar iki kişiye saldırdın. Üçlemek ister misin? Kemikli kıçını üstümden çek. Bu sözlerin bir emir gibi değil de soğukkanlılıkla söylenmiş olması Eve'i harekete geçirdi. Pandora ayağa kalktı. Elleriyle siyah giysisini sıvazladı, burnunu çekti. Alev rengi yelesini arkaya attı. Sonra gür kirpikli zümrüt gözlerinde buz gibi bir bakış belirdi. Demek ki sana artık bir sevişme için tek kadın yetmiyor Leonardo. Seni gidi pislik. Yapay olarak güçlendirilmiş, heykel gibi çenesini havaya kaldırıp önce Eve sonra Mavis'e kınayan bakışlarla baktı. İştahın gittikçe açılıyor olabilir sevgilim ama zevkin berbatlaşıyor. Pandora! Leonardo hala dikkatliydi. Yeni bir saldırıya karşı kendini koruyabilmek için tedbirli hareket ediyordu. Diliyle dudaklarını ıslattı. Durumu açıklayabilirim dedi. Teğmen Dallas bir müşteri. Kadın bir kobra yılanı gibi tısladı. Onları şimdi de böyle mi adlandırıyorsun? Beni dünkü gazete gibi bir kenara atabileceğini mi sandın Leonardo? İlişkimizin bitmesine ben karar veririm. Mavis hafifçe topallayarak Leonardo'ya doğru döndü. Kolunu onun beline doladı. Onun sana ihtiyacı yok. Seni istemiyor da, dedi. Onun ne istediği umurumda değil. Fakat ihtiyaca gelince... Pandora'nın dolgun dudakları pis bir gülüşle kıvrıldı. Onun sana hayatın gerçeklerini anlatması gerek küçük kız. Gelecek ay onun tasarladığı ikinci sınıf giysilerin defilesi ben olmadan yapılamaz. Defile olmazsa satış da olmayacak. Satış olmayınca Leonardo da kumaşlar ve diğer malzemeler için tefecilerden aldığı yüklü borcun taksidini ödeyemeyecek. Pandora derin bir nefes aldı. Kırılan tırnaklarını inceledi. Hiddet ona bedenine yapışan giysi kadar yakışıyordu. Bu sana çok pahalıya mal olacak Leonardo. Önümüzdeki günlerde çok doluyum. Fakat seni destekleyenlerle konuşmak için zaman ayırmanın bir yolunu bulacağım. Ben onlara senin tasarımlarınla defileye çıkıp seviyemi düşürmeyeceğimi söyleyince bakalım ne olacak. Zaten ikinci sınıf şeyler. Leonardo, bunu yapamazsın Pandora, dedi. Sesinden korku içinde olduğu belliydi. Eve, bu korkuyu bir uyuşturucu bağımlısının kullandığı maddeyi bulamama olasılığı karşısında duyduğu korkuya benzetti. Bu beni mahveder. Her şeyimi bu defile için harcadım. Zaman, para. Yazık ki bunları şu küçük paçavrayı bulmadan düşünmedin. Pandora'nın gözleri kısıldı, adeta birer çizgi haline geldi. Sanırım bu hafta sonu sana parasal destek veren adamlarla birlikte yemek yemeyi becerebilirim. Birkaç günün var sevgilim. Nasıl davranacağına sen karar ver. Ya yeni oyuncağından vazgeç ya da yaptığın seçimin sonuçlarına katlan. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Bir mankenin abartılı yürüyüşüyle kayar gibi odadan çıktı ve çıkışını noktalamak için kapıyı çarparak kapattı. Leonardo, "Allah kahretsin" diyerek bir sandalyeye yığıldı ve elleriyle yüzünü örttü. Her zamanki gibi zamanlaması mükemmeldi. "Yapma, sana bunu yapmasına izin verme, bize bunu yapmasına." Mavis neredeyse ağlamaklı olan adamın önüne çömelmişti. "Artık onun senin hayatını yönetmesine ya da seni tehdit etmesine izin verme." Mavis birden ilham gelmiş gibi yerinden fırladı. "Buna şantaj denir, öyle değil mi Dallas? Git onu tutukla." Eve sırtına geçirdiği bluzunun düğmelerini iliklemeyi bitirdi. "Tatlım, onu Leonardo'nun yarattığı giysileri giymeyeceğim dediği için tutuklayamam. Ancak birine saldırdığı için içeri atarım. Ama ben daha kapıyı üstüne kapatıp kilitleyemeden çıkar. Fakat bu şantaj. Leonardo'nun her şeyi bu defileye bağlı. Defile olmazsa her şeyini kaybeder." "Eve, çok üzgünüm, gerçekten. Bu bir polis ya da güvenlik sorunu değil," diye cevap verdikten sonra elleriyle saçlarını düzeltti. Bak, o kızgın ve öfkeliydi. Bakışlarından yabancı bir maddenin etkisi altında olduğu belliydi. Bahse girerim ki büyük bir olasılıkla sakinleşecektir. Leonardo oturduğu yerde doğrularak, "Hayır," dedi. "Bana acı çektirmek ve ona yaptığımı ödetmek isteyecektir. Galiba anlamadın. Biz sevgiliydik. Aramıza soğukluk girdi ve Pandora bir hafta ortadan kayboldu. Ben de ilişkimizin bittiğini düşündüm. Sonra Mavis'le tanıştım." Uzanıp Mavis'in ellerini tuttu. "Ve Pandora ile ilişkimin gerçekten bittiğini anladım. Onunla kısaca konuştum, durumu açıkladım ya da açıklamaya çalıştım." Mavis'in çenesi titredi. "Dallas yardımcı olamayacağına göre yapılacak tek şey var. Ona geri döneceksin. Tek yol bu." Leonardo'nun konuşmasına fırsat vermeden, "Görüşmeyeceğiz," diye ekledi. "En azından sen defileyi yapana kadar. Belki sonra tekrar bir araya gelebiliriz. Onun seni destekleyenlere gidip tasarımlarını kötülemesine razı olamazsın." "Bunu yapabilir miyim? Onunla tekrar beraber olabilir miyim? Bundan sonra ona dokunabilir miyim? Senden sonra?" Leonardo ayağa kalktı. "Mavis, seni seviyorum." "Ah!" Mavis'in gözleri dolmuştu. "Ah Leonardo, şimdi bunun sırası değil. Seni, onun seni iflasa sürüklemesini seyredemeyecek kadar çok seviyorum. Seni kurtarmak için uzaklaşacağım." Yerinden fırladı ve çıkıp gitti. Leonardo arkasından baka kalmıştı. "Kafana kısıldım. Kindar kaltak. Her şeyimi alabilir. Sevdiğim kadını, işimi, her şeyi. Onu Mavis'in bu kederli bakışlarına sebep olduğu için bile öldürebilirim." Ellerine bakarak derin bir nefes aldı. "Güzellik bir erkeği cezbeder ve onun altında ne olduğunu görmez." "Eve, bu adamlara söyleyecekleri o kadar önemli mi?" diye sordu. "Yaptığın işe güvenmeseler seni desteklemek için para harcamazlardı." "Pandora, gezegendeki en ünlü süper modellerden biridir. Gücü, prestiji ve ilişkileri var. Onun önemli bir kişinin kulağına fısıldayacağı birkaç kelime benim durumumdaki bir adamı ya yükseltir ya yıkar." Elini yanı başında asılı duran tül ve taşlara uzattı. "Eğer benim tasarımlarımın kalitesiz olduğunu yayarsa planlanmış satışlar düşer. Pandora da bunu nasıl başaracağını çok iyi bilir. Ömrüm boyunca bu defile için çalıştım. O bunu biliyor ve bunun gerçekleşmesini engellemeyi de başarabilir. Hatta bununla da yetinmez." Adamın elleri iki yanına düştü. "Mavis henüz bunun farkında değil. Pandora lazer ışını gibi kendisinin ya da benim profesyonel hayatımız bitene kadar ensemde olacaktır. Kendisi beni bırakmaya karar verene kadar ondan asla kurtulamayacağım Teğmen." Eve vardığında tükenmişti. Leonardo'nun mekanından ayrıldıktan sonra Mavis'le buluşmuş, arkadaşının gözyaşları ve sızlanmaları gücünün son kırıntılarını da yok etmişti. Mavis ise Eve'in eski dairesinde hiç değilse şimdilik yarım kilo dondurma yiyip birkaç saat eski videoları seyrederek teselli buluyordu. Eve, duygusal fırtınaları ve modayı unutmak isteğiyle doğru yatak odasına gitti ve kendini yüzü koyun yatağın üstüne attı. Galahad adlı kedi bir manyak gibi mırlayarak yanına zıpladı. Birkaç kafa vuruşu tepki vermeyince oracıkta uyumaya karar verdi. Rourke geldiğinde Eve hiç kımıldamamıştı. İzin günün nasıl geçti?
Alışverişten nefret ediyorum.
Sen işin sırrını kavrayamıyorsun.
Kim kavramak istiyor ki?
Genç kadın yatağın üstünde yuvarlanarak döndü, Rourke'u dikkatle inceledi.
Sen alışveriş yapmayı gerçekten seviyorsun dedi.
Elbette. Rourke onun yanına uzandı, göğsüne tırmanan kediyi okşamaya başladı. Alışveriş yapmak hemen hemen satın aldığın mallara sahip olmak kadar doyurucudur. Fakir olmak teğmen tam anlamıyla berbat bir şeydir. Eve düşündü. Kendisi de bir zamanlar fakir olduğu ve bundan kurtulmak için mücadele vermiş olduğundan itiraz edemedi.
Her neyse, en kötü kısmını atlatmış sayılırım.
Çok çabuk hallettin. Düğün alışverişinin bu kadar kısa sürmüş olması onu biraz rahatsız etmişti.
Hemen karar vermen gerekmez.
Sanırım Leonardo ile düğünde giyeceğim elbise konusunda anlaştık. Tavandaki pencereden görünen gökyüzünün rengine bakarak kaşlarını çattı. Mavis ona aşık.
Rourke'un
gözleri yarı kapalıydı. Kediyi okşamaya devam ederken onu bırakıp Eve'i okşamaya başlamayı düşünüyordu. Eve derin bir nefes aldı.
Hayır, sadece en önemlisini söyledim dedi.
Günüm pek iyi geçmedi. Rourke'un aklında üç önemli iş anlaşmasına ilişkin rakamlar vardı. Hemen onları düşünmekten vazgeçip Eve sokuldu.
Anlat bakalım, dedi.
Leonardo, çok iri yapılı biri. Garip bir çekiciliği var. Bilemiyorum, belki de onda kızılderili kanı vardır. Kemik yapısı ve cildinin rengi bunu çağrıştırıyor. Pazıları torpido gibi. Sesi de biraz değişik. Şivesi manolyaları hatırlatıyor. Moda tasarımcılığı konusunda pek bilgim yok ama bilgisayarın başına geçip çizime başladığında çok heyecanlı ve hedefe odaklanmış görünüyordu. Her neyse, ben de odanın ortasında çırılçıplak duruyordum.
Rourke alçak sesle, "Öyle mi?" diye mırıldanarak kediyi itip Eve'in üstüne yuvarlandı.
Genç kadın sırıtarak, "Ölçü vermek için," diye açıkladı.
Devam et.
Evet, Mavis çay getirmeye gitmişti.
Uygun.
O sırada bir kadın içeri daldı. Kudurmuş gibiydi. Ağzından köpükler fışkırıyordu adeta. İnsanı şaşkına çeviren tiplerdendi. Yaklaşık 1.80 boyunda bir lazer ışını gibi incecik uzun kızıl saçlar ve yüzü. Yüzüne gelince yine Manolya benzetmesini kullanacağım. Leonardo'ya bağır bağır bağırmaya başladı. Ve o koca adam korkudan sinince kadın bana saldırdı. Ben de onu yere sermek zorunda kaldım.
Ona vurdun mu?
Evet, o bıçak gibi sivri tırnaklarıyla yüzümü parçalamadan önce ben ona vurdum.
Sevgili Eve,
Rourke genç kadının önce bir yanağını, sonra öbürünü, sonra da çenesindeki çukuru öptü.
Sende ne var ki insanların içindeki canavarı harekete geçiriyor?
Sanırım şanslıyım. Bu Pandora.
Pandora mı?
Genç adam başını kaldırdı, gözlerini kıstı.
Şu manken.
Evet, çok ünlü biriymiş.
Adam gülüyordu. Önce hafif hafif, kendi kendine gülerken, bir süre sonra sırt üstü yuvarlanıp yüksek sesle kahkahalar atmaya başladı.
Yani sen Pandora'nın milyarlarca dolar değerindeki yüzünü mü yumrukladın? Onu o güzel kıçının üstüne mi düşürdün?
Evet, tam tamına öyle.
Eve birden gerçeği kavradı ve ani bir kıskançlıkla yüreği sızladı.
Onu tanıyor musun?
Öyle diyebiliriz.
Yani?
Rourke biraz korkmuştu ama bir yandan da eğleniyordu. Eve doğrulup oturmuş, kaşlarını çatmış ona bakıyordu. İlişkilerinin başından beri
genç kadının bakışlarında ilk kez kıskançlık vardı. Bir zamanlar çok kısa bir süre çenesini kaşıdı. Hatırlamıyorum bile. Boğa! Belki hatırlayabilirim. Ne diyordun? Olağanüstü güzel olup da senin yatmadığın bir kadın var mı? Sana bir liste yaparım. Demek onu yere serdin, öyle mi? Evet. Eve ona birkaç yumruk daha atmadığına pişman olmuştu. O yerde ağlayıp inlerken Mavis içeri girdi ve Pandora bu kez ona saldırdı. Birbirlerinin saçını başını yoluyor, tırnaklarını ve yumruklarını kullanarak dövüşüyorlar. Bu arada Leonardo ellerini ovuşturup duruyordu. Rourke onu üstüne çekti. Ne kadar ilginç bir hayatın var. Özet olarak sonuçta Pandora Leonardo'yu tehdit etti. Ya Mavis ya ben dedi. Yoksa hazırladığı ve tüm ümitlerini bağladığı defilenin suya düşeceğini söyledi. Anlaşılan adam her şeyini buna bağlamış. Tefecilerden borç almış. Kadın bu defileyi engellerse adam batacak. Tam Pandora'ya göre bir davranış. Pandora gittikten sonra Mavis, o sırada sen hala çıplak mıydın? Giyiniyordum. Mavis müthiş bir fedakarlık yapmaya karar verdi. Çok dramatikti. Leonardo ona aşkını ilan etti. Mavis ağlamaya başladı ve kaçıp gitti. Tanrı aşkına Rourke, beni anlamaya çalış. Kendimi onları gözetleyen bir sapık gibi hissediyordum. Hiç değilse bu gece için Mavis'i eski daireme yerleştirdim. Yarına kadar kulübe gitmesi gerekmiyor. Rourke, aynı kanalda kal dedi ve Eve'in boş bakışları karşısında gülümsedi. Eskiden gündüz gösterilen diziler gibi her zaman heyecanlı yerinde kesilir. Bakalım şimdi kahramanımız ne yapacak? Eve, ne kahraman ama diye mırıldandı. Kedi gibi ürkek de olsa ondan hoşlandım. Pandora'nın kafasını kırmak ister ama sanırım ona teslim olacaktır. Bu nedenle eğer ihtiyacı olursa Mavis'i birkaç günlüğüne buraya alırız diye düşündüm. Elbette. Gerçekten mi? Her zaman söylediğim gibi burası büyük bir ev. Üstelik Mavis'i ben de severim. Eve ona gülümseyerek biliyorum dedi. Söyle bakalım senin günün nasıl geçti? Küçük bir gezegen satın aldım. Eve'in ağzı bir karış açılınca şaka yapıyorum dedi. Ama Taurus 5'te bir çiftlik almak için yapmakta olduğum görüşmeler sonuçlandı. Anlaşmayı yaptık. Çiftlik mi? İnsanların beslenmesi gerek. Yeniden yapılanırsa bu çiftlik, Mars'taki üretim kolonilerine buğday sağlayabilir. Benim orada büyük yatırımlarım var. Böylece para bir cepten çıkıp öteki cebe girer. Sanırım haklısın. Şimdi Pandora'ya gelelim. Rourke Eve'i sırt üstü yatırdı. Düğmelerini çoktan çözmüş olduğu bluzunu genç kadının omuzlarından sıyırdı. Eve, boşuna dikkatimi dağıtmaya çalışma dedi. Bu durumda kısa dediğin süre ne kadar? Erkek omuz silkti ve dudaklarını kadının ağzından boynuna kaydırdı. Örneğin bir gece mi? Bir hafta mı? Erkeğin dudakları göğsüne kayınca kızın bedenini ateş bastı. Bir ay mı? Tamam, dikkatimi dağıtıyorsun. Rourke, daha fazlasını da yapabilirim dedi ve yaptı. Güney morga uğrayarak başlamak berbat bir şeydir. Eve, beyaz karolarla kaplı sessiz koridorları geçerken, sabahın 00.06'sında bir cesede bakmak için çağrıldığı için canını sıkmamaya çalışıyordu. Daha kötüsü boğulmuş bir cesetti. Kapıda durdu. Güvenlik kamerasına rozetini gösterdi. Kimlik numarasının algılanmasını ve onaylanmasını bekledi. İçeride tek bir teknisyen, soğutmalı çekmecelerle dolu bir duvarın yanında duruyordu. Genç kadın, çekmecelerin çoğu dolu olmalı diye düşündü. Yaz, ölüm olaylarının çok sık görüldüğü bir mevsimdi. Temen Dallas, evet, bana göstermeniz gereken bir ceset varmış. Yeni geldi. Adamın keyfi yerindeydi. Mesleğine özgü umursamazlıkla işaretli bir çekmecenin yanına seyirtti. Kilitler ve soğutma düğmesi hafif bir tıkırtıyla devreden çıktı ve çekmece, ceset ve buzlanmanın oluşturduğu hafif bir buğuyla birlikte dışarı kaydı. Cesedin bulunduğu yerdeki bir polis onu sizin tanıdığınızı söylemiş. Evet, Eve kendisini korumak ister gibi derin bir nefes alıp dışarı üfledi. Ölü görmek, vahşet yüzünden ölmüş birini görmek onun için yeni bir şey değildi. bu duyguyu tam anlamıyla açıklayabileceğinden emin değildi. Ama bir cesedi, hayatını kaybettiği yerde görmek ve incelemek daha kolay, daha az kişisel gelirdi ona. Oysa burada, morgun sessiz ve el değmemiş ortamında daha ahlaka aykırı gibi görünüyordu. Johansen Carter, bir diğer adı Bloomer. Son adresi Bacon'da bir oda. Ufak hırsızlıklar yapan profesyonel bir muhbir. Kimi zaman uyuşturucu satıcısı. Acınacak bir insan karikatürü. Cesedi incelerken içini çekti. Lanet olsun, Bloomer, ne yaptılar sana böyle? Diye mırıldandı. Teknisyen Eve'in sorusunu ciddiye almıştı. Ağır bir alet, bir boru ya da demir bir çubuk kullanmışlar, dedi. İncelemeyi bitirmedik ama belli ki çok kuvvetle vurulmuş. Nehirde en çok birkaç saat kalmış. Çürükler ve yaralar çok belli. Eve dinler gibi yapıyor, adam önemli şeyler söyleyen birinin tavrıyla konuşmaya devam ediyordu. Oysa genç kadın neler olup bittiğini çoktan kavramıştı. Ceset hayattayken de güzel biri sayılmazdı. Ama katiller onda yüz diye bir şey bırakmamışlardı. Korkunç bir şekilde dövülmüş, burnu parçalanmıştı. Ağzı yediği yumruklardan öylesine şişmişti ki biçimi belli olmuyordu. Boynundaki çürükler, yüzüne yürümüş kan ve patlamış damarlar boğularak öldüğünü gösteriyordu. Bedeni mosmordu ve yatış şeklinden kolunun parçalanmış olduğu anlaşılıyordu. Sol elindeki eksik parmak, Eve'in hatırladığı kadarıyla katıldığı bir savaşın anısıydı. Adam bununla gurur duyardı. Güçlü, öfkeli ve kararlı biri, zavallı Bloomer'ın işini bitirmişti. Nehirde geçirdiği kısa süre içinde balıklar da ondan nasiplerini almışlardı. Polis, parmak izlerini karşılaştırarak kimliğini belirledi. Siz de görgü şahidi olarak onaylıyorsunuz, değil mi? Evet, otopsi raporunu bana gönderin. Döndü, dışarı çıkarken, benim onu tanıdığımı söyleyen polis kimdi, diye sordu. Teknisyen elektronik not defterini çıkarıp tuşlara bastı. Delia Peabody, dedi. Peabody, öyle mi? Eve o gün ilk kez hafifçe gülümsedi. O her şeyi bilir, dedi. Ceset hakkında bir şey soran olursa bana bildirin. Eve, merkeze giderken yolda polis memuru Peabody'yi aradı. Polisin sakin, ciddi yüzü ekranda gözüktü. Teğmen ona, ben Dallas, dedi. Evet Teğmen. Johansen'i sen bulmuşsun. Efendim, şu anda raporumu tamamlıyorum. Size bir kopyasını yollayabilirim. Makbule geçer. Onu nasıl tanıdın? Görev çantamda seyyar kimlik bulma makinesi vardı. Onun parmak izini girdim. Parmakları çok berelenmişti ama yine de denedim. Sonuçta Johansen çıktı. Onun sizinle çalıştığını duymuştum. Evet, öyleydi. İyi iş çıkardın Peabody. Teşekkür ederim efendim. Peabody, bu soruşturmada yardımcım olmak ister misin? Peabody bir an kontrolünü kaybetti ve gözlerinin parladığı belli oldu. Evet efendim, soruşturmayı siz mi yürüteceksiniz? Eve, o benim ilgilendiğim suçlulardan biriydi diye cevap verdi. Bu işi ben temizleyeceğim. Bir saat sonra büroma gel Peabody. Evet efendim, teşekkür ederim efendim. Dallas diye mırıldandı Eve. Sadece Dallas de. Fakat Peabody bağlantıyı kesmişti. Eve yüzünü buruşturdu. Vakit çok erken, trafik adam akıllı yoğundu. Söylenerek üç sokak geri gitti ve arabaya servis yapılan bir kafeteryaya girdi. Buranın kahvesi, polis merkezinin kahvesinden bir miktar daha az iğrençti. Kahve ve sözüm ona kekle karnını doyurduktan sonra aracını park etti. Artık komutanına rapor vermeye hazırdı. Havasız ve eski asansör yukarı çıkarken sırt kaslarının kasıldığını hissetti. Kendi kendine bu olayın ne kadar önemsiz olduğunu ve onu çoktan unutmuş olması gerektiğini söylese de işe yaramıyordu. Olayların etkisinden hemen kurtulmak kolay değildi. Yönetim katının lobisine girdi. Koyu renk duvarları, hava dökülmüş halısıyla arı kovanı gibi uğulduyan bu alanda birçok büro vardı. Komutan Whitney'in robot sekreterinin yanına gidip kendini tanıttı ve patronla görüşmek istediğini bildirdi. Droidin sıkıntılı yeknesak sesi beklemesini söyledi. Ortalıkta dolaşıp camdan dışarıyı seyrederek ya da eski dergilerin disklerine bakarak vakit geçirmektense olduğu yerde kalmayı tercih etti. Arkasındaki ekranda haber kanalının sesi kısılmıştı. Eve de zaten haberlerle ilgilenmiyordu. Bir iki hafta önce medyadan nasibini gereğinden fazla almıştı. Hiç olmazsa açlık sınırındaki Bloomer pek ilgi çekmeyecekti. Bir sansarın ölümü reytingleri yükseltmiyordu. Komutan Whitney, şimdi sizinle görüşecek Dallas, Teğmen Eve. Güvenlik kapılarından geçip sola dönerek Whitney'in ofisine girdi. Teğmen, komutan, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Oturun. Hayır, teşekkür ederim. Sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Biraz evvel morgda boğulmuş bir cesedi teşhis ettim. Carter Johansen'di. Benim muhbirlerimden biri. Whitney sert hatlı ve yorgun bakışlı, heybetli bir adamdı. Koltuğunun arkasına yaslandı. Bloomer mı? O sokak hırsızları için patlayıcı yapardı. Sağ elinin işaret parmağını uçurmuştu. İyi, sol elinin diye düzeltti. Efendim. Evet, sol. Whitney ellerini masasının üzerinde birleştirdi ve genç kadını incelemeye başladı. Eve'le ilişkisinde bir hata yapmıştı. Bu hata adli bir olayla ilgiliydi ve bu Whitney'in aleyhine olmuştu. Eve'in o olayı hala unutamadığını hissetti. Teğmen Dallas kendisine itaat ediyor, saygılı davranıyordu ama aralarındaki dostluğu yitirmişti. Sanırım cinayete kurban gitmiş olmalı. Otopsi raporunu daha almadım. Fakat kurban nehre atılmadan dövülüp boğulmuş. Bu soruşturmayı ben yürütmek istiyorum. Şu anda herhangi bir soruşturmada kurbanla beraber çalışıyor muydunuz? Hayır efendim. Devam eden bir şey yoktu. Zaman zaman yasa dışı kişiler bürosuna bilgi verirdi. O büroda kiminle çalıştığını öğrenmem gerek. Whitney başını salladı. Şu andaki iş yükünüz ne durumda Teğmen? Diye sordu. İdare edebilirim. Bu da yükünüzün ağır olduğunu gösteriyor. Komutan parmaklarını havaya kaldırdı, sonra indirdi. Dallas, Johansen gibiler belasını arar ve genellikle de bulurlar. Sen de ben de çok iyi biliriz ki bu sıcakta cinayetler artar. Ben en iyi elemanlarımdan birini böyle bir olay için harcayamam. Eve çenesini yukarı kaldırdı. O benim muhbirimdi. Başka ne olursa olsun komutan, o benimdi. Whitney sadakat diye düşündü. İşte bu Eve'i en iyi polislerden biri yapan özelliklerden biriydi. Ona sana olayı açıklığa kavuşturman için 24 saat veriyorum dedi. Buna ek olarak dosyayı 72 saat açık tutabilirsin. Ama sonra soruşturmayı daha kıdemsiz birine devretmeni istiyorum. Eve ondan daha fazla bir şey beklemiyordu. Gözünü kırpmadan memur Peabody'nin benimle çalışmasını istiyorum diye ekledi. Komutan ona ters ters baktı. Böyle bir soruşturma için sana yardımcı verilmesini kabul etmemi mi bekliyorsun? Genç kadın, ben Peabody'yi istiyorum dedi. O alan çalışmasında kusursuz olduğunu kanıtlamış biri. Dedektif olmayı hedefliyor. Biraz deneyim kazanırsa istediğini daha çabuk elde edeceğine inanıyorum. 3 gün süreyle seninle çalışabilir. Bu arada daha önemli bir şey çıkarsa ikinizi de soruşturmadan alırım. Peki efendim. Eve odadan çıkmak üzereyken Whitney, Dallas diye söze başladı. Burnunu kıvırıp, Eve, evleniyor musun? Diye ekledi. Seni tebrik etmek için daha önce fırsat bulamadım. Eve, şaşırdığını belli etmemeye çalıştı. Teşekkür ederim dedi. Umarım mutlu olursun. Ben de bunu ümit ediyorum. Genç kadın oldukça şaşırmış olmasına rağmen bir labirente benzeyen polis merkezinde bürosunun yolunu buldu. Bir ayrıcalık daha isteyecekti. Konuştuklarını kimsenin duymaması için telefona yöneldi. Feeney, Yüzbaşı Ryan, Elektronik Dedektiflik Servisi. Feeney'in pejmurda yüzü ekranda belirince Eve, erken gelmişsin Feeney, dedi. Allah kahretsin, kahvaltı edecek vaktim bile olmadı. Mahzun görünüyordu. Ağzı dankekle doluydu. Terminallerden birinde kaçak var. Benden başkası onaramıyor. Bu nedenle erken geldim. Bulunmaz adam olmak kolay değil. Benim için bir araştırma yapmayı araya sıkıştırabilir misin? Gayri resmi olacak. Yani en sevdiğim cinsten bir araştırma. Söyle. Biri Bloomer'ı döverek gebertti. Vah vah, üzüldüm. Kekinden bir parça daha ısırdı. Bokun tekiydi ama her zaman işe yarardı. Ne zaman olmuş? Emin değilim. Bu sabah East River'dan çıkarmışlar. Bazen yasa dışı kişiler bürosundan birine de bilgi verdiğini biliyorum. Bana onun kim olduğunu bulabilir misin? Muhbirler ve eğitmenleri arasında bağ kurmak kolay değildir Dallas. Böyle bir şey yapabilmek için güvenlik konusunda çok tedbirli davranmak gerekir. Evet mi, hayır mı Fini? Fini, yapabilirim, yapabilirim diye mırıldandı. Sakın beni ele verme. Polis dosyalarının incelenmesinden nefret ederler. Bana bildir Fini. Şimdiden teşekkür ederim. Katil onu iyice hırpalamış. Eğer öldürülmesini gerektiren bir şey biliyorduysa bile, bu benim yürütmekte olduğum soruşturmalarla ilgili değil. Belki de başka bir soruşturma ile ilgilidir. Bir şey bulunca sana haber vereceğim. Eve boş ekrana bakıyordu. Arkasına yaslandı ve kafasındakileri silmeye çalıştı. O zaman Bloomer'ın dağılmış yüzü gözünün önüne geldi. Bir boru veya beyzbol sopası kullanılmış olmalı diye düşündü. Yumruklar da yeterli olabilirdi. Sert yumrukların bir yüzü ne hale getirebileceğini iyi bilirdi. Babasının kocaman elleri vardı. Hatırlamadığını iddia ettiği şeylerden biri de buydu. Ama neler hissettiğini biliyordu. Beyni acıyı algılamadan yumruğun şokunu yaşayışını. Hangisi daha kötüydü? Dayak mı yoksa tecavüze uğramak mı? Bu korkular öylesine birbirine karışmıştı ki bu soruyu cevaplaması mümkün değildi. Bloomer'ın kolunun garip duruşunu kırık ve çıkık diye yorumlamıştı. Bu konuda bildiği şeyler vardı. Kırılan kemiğin çıkarttığı sesi, duyduğu acıdan çok mide bulantısını, çığlık atmak yerine tiz bir sesle inlediğini ve ağzının üstüne kapanan eli belli belirsiz hatırlıyordu. Dehşet verici yumrukların geri geleceğini bilmek. İşte o zaman insan korkudan soğuk terler döker ve altına yapardı. O yumrukların arkasının siz ölene kadar kesilmeyeceğini sanır, bir an önce ölmek için Tanrı'ya yalvarırdınız. Kapı vurulunca yerinden sıçradı. Çığlık atmamak için kendini güç tuttu. Kapının camından ütülü üniforması ve dik omuzlarıyla Peabody'yi gördü. Eve sakinleşmek için eliyle ağzını sıvazladı. İşbaşı yapma vakti gelmişti. 3. ayrımın sonu. Sayfa 43. Devamı 4. ayrımda.